Spor daima. Spor daima.
Hızla değişen teknoloji ve hakemler. Spor Daima'da geçtiğimiz haftalarda oyun kavramı, hakemlik ve teknoloji birlikteliğinden söz etmiş, spor dünyasının önümüzdeki dönemde daha büyük sürprizlere hazır olması gerektiğini vurgulamıştık. Bu hafta değişen çağda hakemleri konuşmaya devam edeceğiz. Spor özünde bir oyun türü, taraflar, rekabet ve kurallar bütünü. Spora ait bu kavramların bir anlam kazanabilmesi ancak kurallar bütününün sağlıklı işleyişiyle mümkün. Üstelik bu bütünü uygulayan mekanizma adil olmak zorunda. Spor bu mekanizmaya hakem adını veriyor ki hakemin önemi de işte tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Fakat teknolojik gelişmeler insan hayatını değiştirdiği gibi hakemlik kurumunu da büyük ölçüde değiştirmiş durumda. Çünkü dijitalleşmeyle birlikte spor malzemeleri, ekipmanları, çalışma koşulları ve tesisler daha da profesyonelleşti. Ayrıca sürecin işleyişi sporun teknolojiden yardım almasını zorunlu kıldı. Zaten günümüzde spor uzun yıllardır süre gelen tek yönlü bir yapıyı geride bırakma ve çift taraflı bir iletişime geçme sürecini yaşıyor. Örneğin lokomotif branşlardan özellikle futbol ve basketbol, yeni teknolojilerle donatılmış stadyumlar, antrenman sahaları ve seyircileriyle daha direkt bir iletişim kurma çabasında. Bu noktada teknoloji sayesinde değişen sporun karşımıza bambaşka bir hakem figürü çıkardığı da muhakkak. Günümüz hakemleri artık bir müsabaka anında kulaklığı, dijital saati, alan belirleyici spreyi ile birlikte sosyal medyada anında paylaşıldığına emin olduğu sayısız pozisyon, seyirciler, yardımcılar ve güvenlik kaygıları gibi pek çok yan etkiyi de en iyi şekilde yönetmek zorunda olan bir profesyonel. Kısacası artık hakemler üzerinde eskiye ait tek şey, belki de yıllardır kullandıkları formaları veya çoraplarının renginden ibaret. İlk kez kırmızı ve sarı kart uygulamasını trafik lambalarından esinlenerek hayata geçiren İngiliz hakem Ken Aston ve Dünya Kupalarında ilk kırmızı kartı gösteren hakem olarak tarihe geçen Doğan Babacan'dan sonra bütün branş hakemlerinde çok büyük değişimler yaşandı ve devam ediyor. Bazen spor alanlarında tam teçhizatlı ve giderek dijital tabanlı bir işletim sistemine benzeyen robotları andırsalar da neticede hakemlerin de insan olduğunu unutmamak gerekiyor. Teknolojik gelişmelere paralel olarak elbette hakemlik kurumu yine değişmeye devam edecek. Sporda özne insan olduğuna göre ortak bir nokta mutlaka bulunacak. Bulunmalı. Ama nasıl? İşte şimdi Spor Daima'da bu seçenekleri konuşma zamanı. Efendim merhaba, Spor Daima'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den ortak canlı yayından selamlıyoruz sizleri. Programın girişinde canlı yayında okuduğum metni de yazan programımızın daimi konuğu, araştırma ve yorumcu, eski milli sporcu Özkan Pekesen tam yanımda. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Katanoğlu tam karşımda. Ana kumandada sesimizi dünyanın dört bir yanına ulaştıran Sefa Aktan var. Telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler de hazır. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktör olarak ben Murat Örem sesleniyorum sizlere. Özkancığım istersen bir Ahmet hocama merhaba
elbette,
diyelim.
Elbette tabii ki.
O bakalım yeni bir pencere açacak mı? Onunla başlayalım sonra devam edelim. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
İyiyim ama sesiniz çok az geliyor bana, onu söyleyeyim.
Senin de sesin biraz az geliyor. Sefa'dan rica edelim bakalım daha evet. Yükseltecek mi? Şimdi biraz daha iyi mi Ahmet Hocam? Heh,
şimdi daha iyi.
Oh evet. İyi, çok sevindim. O zaman sorumu yineleyeyim. Gerçi duydun beni. İyi misin dedim. İyiyim dedin. Yeni bir eğitim dönemi üniversitelerde de başladı değil mi?
Evet.
Neler söyleyeceksin? Nasıl gözlüyorsun? Hani seninle zaman zaman yeri geldiğince konuştuk. Öğrenci profili yıllar içinde daha mı ilgili?
Ulan Murat Bey, sesinizi tam alamıyorum.
Öyle mi? O zaman bir kapatalım, bir daha bir arayalım bakalım, o şansımızı deneyelim. Zaman zaman böyle teknik aksaklıklar yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. O zaman Özkan seninle başlayacağız.
Şimdi metinde de söylediğim üzere hakemlik kurumuna bir teknoloji.
Ki biz iki haftadır bunu konuştuk biliyorsun.
Evet, aslında temeline inersek biraz hani o hep böyle bir fair play konusu vardır ya. Hı hı. Yani her şeyin son derece adil olması, eşit şartlar vesaire konuların belli bir noktaya getirilebilmesi için ciddi uğraşlar var. İster istemez antrenman modellerinden tutun yani SDAT ya da aklınıza gelebilecek sporla ilgili bütün şeylerin, departmanların teknolojiden yararlanması gerektiği zorunluluğu ortaya çıktı. Hakemlik kurumuna olan etkisi de biraz da şununla ilgili. Hani oyun, hani bu VAR sisteminde olduğu gibi ya da işte bir atletin koştuktan sonra derecelerinin tam olarak, net olarak, hatta rüzgarın ne kadar estiği, yere ne kadar...
Ki onun bir aralığı olmak zorunda.
Elbette, yere ne kadar bir basınçta hareket ettiği, adımlarının sayısı gibi bir sürü şeyi istatistik olarak önümüze koyduktan sonra bir tartışma ortamının ortadan kaldırılması, yapılan işi tam da hakkıyla yapan bir atlet, bir futbolcu ya da bir basketbolcunun, hatta sezona varan şeyde mesela bir takım istatistiklerde işte ne kadar üç sayı attığı, ne kadar rebound aldığı gibi sayısız istatistiğin ortaya koyularak gerçekten eşit şartlarda, tamam kadro kaliteleri ya da atletlerin birbirinden farklı olan performansları olabilir. Kişilere tam manasıyla sportif açıdan ne derece değerli bir, tırnak içinde söylüyorum ne derece değerli olduğunu, yani sportif açıdan kalitesini belirleme adına teknoloji bir şekilde bu işin içerisine girme zorunluluklarının bir tanesi bu. Belki de bence birincisi bu. Çünkü olayla ilgili biliyorsunuz bir karşılaşma, bir atletizm, bir basketbol adı her neyse bir branştan sonra mutlaka yorumlar oluyor. İnsanların çok güncel hayatında önemli yerlere sahip olduğu için bir taraftar olabilirsiniz. Bir atlete çok büyük bir hayranlık besleyebilirsiniz. İşte bir basketbol maçının son saniyelerini sanki bir o koçun heyecanı içinde seyredebilirsiniz. Bütün bunların tam manasıyla ama şöyle bir şey istiyorsunuz siz de. Evet, bir maç bitti, bir atlet koştu ama gerçekten hakkı verildi mi? Maç tam saniyesinde oynandı mı? Harekette bir yanlışlık var mı gibi. Bütün bu toplamda sizin için bir takım sorunlar oluşturabilecek her şeyi teknolojiyle birlikte ortadan kaldırmayı hedefliyorlar. Ama bu bir şekilde de. Metinde de bahsettiğim gibi hakemleri biraz şey, yani o kadar çok etkenle karşı karşıyalar ki zaten insan olarak sadece kendi inisiyatifiyle bir takım kararlar almaya kalkarken birçok yan unsurda geldiği zaman bir konsantre bozukluğu da olabilir. Evet. Her şey olabilir ama bütün bunların araştırmaları yapılıyor. Şöyle de bir durum var. Yani bir yorum yapmaktansa bunun işte bilirkişi heyetleri, birçok şey topluluk yan yana gelip bir takım kararlar veriyor ve bir takım kurallar, yeni kurallar silsilesi ortaya koyuyor ve bütün ülkeleri buna uyma zorunluluğu oluyor. Yani biz işte o teknolojiye geçebildik mi, o teknoloji aşamasında mıyız? Bunlar hakikaten önemli farklı konular ama mesela belli tarihler veriliyor. O tarihlerden itibaren de o kurgu içerisinde hareket etmesi isteniyor.
Ben daha hazırlanamadım, teknik altyapım yeterli değil deme şansı yok o ülkede.
Çünkü bir süre veriliyor ve makul bir süre veriliyor. Makul bir zaman veriliyor. Ülkenin şartları
onlar öngörülüyor.
Bir şekilde öngörülüyor. Ya da bazen böyle olmayan bir takım sert kararlar da oldu, olmadı değil, oldu. Ama hani deniyor ki mesela burası Şampiyonlar Ligi, buranın kurgusu budur. Burası işte Golden League. Burası budur gibi bir takım şeyler yaptıktan sonra atletlerden, basketbolculardan ya da branş her neyse oraya uygun o günün en güncel hale getirilmiş sportif yarışma teknikleriyle sahaya çıkmalarını sağlayalım.
Şimdi Özkan, bir taraftan da Ahmet Hoca hatta bağlanacak mı diye bakıyorum, arkadaşlar ilgileniyorlar. Sen yıllarca sahalarda oynadın. Yani evet, profesyonelde oynadın. İşte milli ordu milli takımında da oynadın. Hakemleri gözlediğinde o dönemde sende nasıl bir imajları vardı? bu son dönemde artık tabii yaşın gereği kenardasın. Seyirci olarak izliyorsun hakemleri. Yani bir hakem bir maçı yönetirken nasıl bir psikoloji içindedir?
Şimdi öyle bir yetkisi var ki, yani çok geniş bir yetkisi var. Mesela şöyle bir şey yapabilir bir hakem. Maç devam ediyordu. Dedi ki bitiriyorum der. Hiç kimse onun neden bitirdiğini sorgulayamaz. Çünkü bir raporu vardır. Hakemler her maçtan sonra bir rapor sunarlar federasyona. Raporumda belirteceğim dediği andan itibaren, hani bir gazeteci ordusu bile lütfen dese bile kaçamak cevaplar verip genel raporunda belirtebilir. Yani oranın tek hakim olduğunu bildiği için ve adil olması gerektiğini bildiği için hakikaten çok büyük bir kere şunu gözlemledim. Sorunun cevabı bunu şekilde vereyim. Hani omuzlarında ciddi bir yük var. Şimdi bu şey de işte hepimizin bildiği üzere çok önemli takımlarla karşı karşıya geldiği zaman ya da çok önemli bir atletizm aktivitesinin yönünde bir görevliyse, işte bir çok önemli basketbolda aynı şekilde, yani o adil olma durumu, o dikkat durumu dağılabiliyor. Çok güçlü bir karaktere, bir kararlılığa, bir sürü bir şeye sahip olması gerekiyor. Ama her insan bunu belki mükemmel oyunu biliyor. Futbolu çok iyi okuyor ya da basketbolu çok iyi okuyor. Ama farklı yerlerde zaafları olan kişiler de olabiliyor.
Bunlar. Ki biz bu hakemlik konusunu konuşmaya Collina örneğinden elbette başlamıştık. Hani çok ideal bir örnek.
Ki zaten o bir zirvedir. İşte dediğim gibi herkes oraya gelemiyor. Ama mesela bazı hakemlerde de şunu görüyoruz. Evet, Collina kadar net ve adil olamayabiliyor ama bazı pozisyonları çok iyi çözüyor. Mesela kimi hakemler var ki mesela offside o kadar güzel yakalıyor ki. Yani belki de o ana çok konsantre ya da yapılan faullerin ne derece ciddi ya da hani böyle faulün dışında bir hareket olduğunu. Basketbolda da öyle. Mesela basketbol çok şeydir, bakın çok ilginçtir. Sadece parmağınızı dokunmanız bile şeyde, yani şut anında bir fauldür. Bunu çözebilmek, oyuncunun niyetini...
Ama ikili mücadelede itiş kakışta öyle değildir gibi. Yani
elbette,
çok önemli.
Elbette işte branşa göre de şey var. Yani o pozisyonu süzebilmek. Yani futbol, basketbol bilgisi hangi branş yapılıyorsa atletizm bilgisinin çok iyi olması gerekiyor. Benim gözlemlediğim şey şuydu. Tekrar soruya dönersem. Çok ciddi bir yükü üzerinde taşıyan, o yükün hiç sanki omuzlarında değilmişçesine de hareket etmek zorunda olan bir kişiyle karşılaştım ben maçlarda. Onun şeyinde ama onu hiçbir şekilde belli etmemeye çalışıyor bütün hakemler.
Yani rahat mı görünüyorlar?
Öyle görünmek durumunda ama siz şunu anlıyorsunuz bir oyuncu olarak. Mesela ben bir maçta dediğim gibi Erman Toroğlu ile karşı karşıya kaldım. Bir amatördüm daha o zaman. Beni çağırdı, dedi ki 4 numara bana bak dedi. Buyurun efendim dedim. O zaman da çok ünlü değil. Ama hemen anlamıştım ya. Dedim ki maçı hakikaten hakim. Dedi ki bak bir daha yani gereğinden biraz fazla sert oynuyorsun. Bu senin için iyi değil dedi. Ben direkt
mesajı verdi. Yani.
Bu mesajı
i̇şte
verdi.
Bu ne kadar aslında önleyici hekimlik gibi gerilimin önüne geçmek.
Ve beni maçta tuttu biliyor musunuz? Yani ben belki de o anda çok az böyle gösterdiğim bir reaksiyondu ama maç bittikten sonra dedim ki iyi ki böyle bir ikili diyalog olduk ve ben orada kaldım.
Ahmet Hocam, dinleyebildin mi bu son anıyı?
Son anıyı belli bir yerden yakaladım.
Yani
bir
Erman
Toroğlu'nu anlamadım ama
Erman Toroğlu'nun
Evet.
Erman Toroğlu'nun Özkan'ı ikaz etmesini, 4 numara bak topla kendini deyişini.
Vallahi iyi bir şey yapmış ama bir de futbolun içinden gelmesinin önemli bir
evet,
etkisi var. Zaten
işte,
yani bugün hala yani o klasik anlayışı çok ön plana çıkartmam ama futbolu bilen bir hakemin olması önemlidir. Yani ben Collina'nın kitabını okurken de aynı cümlelere rastlamıştım. Yani futbolla haşır neşir olmak, doğrudan doğru futbol oynamamış olabilirsiniz. Ama futbolu bilmek, futbolu takip etmek ve futbolun içinde olduğunuzu göstermek, özellikle de sahanın içerisindeki oyunculara bunu hissettirmeniz çok önemli. Burada da o örnek var anladığım kadarıyla.
Tabii hocam, buradan devam edelim. Yani bu yalnızca futbol için değil de örneğin basketbol için, voleybol için, güreş için de geçerli midir? Yani ille sahadan gelmenin bir artısı var mıdır diye sana soruyorum. Özkan kafasını sallıyor, geçerlidir gibi. Ona da soracağım ama sen bir devam et istersen.
Yani sahanın içinden gelmek tabii ki çok büyük bir avantaj sağlıyor size. Yani daha önce o ortamın içerisinde bulunmuşsunuz. İster parkede, ister yeşil sahada, isterse de minderde.
Güreş minderinde.
Hiç fark etmiyor. Yani o ortamı daha önce solumuş, o olup bitenlerden haberdar olmuş bir kişilik olduğunuz için bunun size tabii ki çok olumlu bir katkısı var. Ama tabii şöyle bir genelleme yapmayı çok doğru bulmam. Yani iyi bir hakem ya da işte klasik anlamda aynı şey antrenörlük için de geçerlidir. İyi bir antrenör olmak için ya da iyi bir hakem olmak için mutlaka daha önceden eski sporcu olmak lazım. Hayır, mutlaka böyle değil.
İlle bu yollardan yani geçmek gerekmiyor. Hocam bu bir bana iki şeyi çağrıştırdı. Bir, bu medya, basın, yayın, iletişim sektöründe basın yayın mezunu arkadaşlar yıllarca bize böyle tırnak içinde biraz böyle sitemkar bakmışlardır. Ya bizim okuduğumuz okullar başkaydı, biz bu işin okulunu okuduk, siz kalktınız siyasallardan, mülkiyelerden, uluslararası ilişkilerden, kamu yönetimlerinden geldiniz diye. Biz de onlara dedik ki yani bizim aldığımız eğitim de bu iş için önemli. Bir, bunu çağrıştırdı. İki, rahmetli Aydan Siyavuş'u. Dün yine Aydan Siyavuş'la ilgili bir makale okudum. Yani 25 şampiyonluğu var Türkiye Basketbol Ligi'nde. Ondan sonra gelenler Aydın Örs var. 6 şampiyonluk teknik hoca olarak. Sanıyorum ki Aydan Siyavuş'un hiçbir basketbolcu geçmişi yok. Fiziği de zaten çok ona uygun değildi rahmetlinin.
Yani şimdi bu söylediğiniz son derece önemli örnek. Aydan Siyavuş örneği. Hı hı. Ama onun dışında da çok sayıda örnek olduğunu hatırlatmak isterim. Birinci nokta bu. İkincisi verdiğiniz
yani o zaman bütün genellemeler yanlış galiba hocam, değil mi? Buradan öyle.
Yani genelleme yapmak insan için kolaylaştırıcı bir takım şey sağlar ama genellemenin belli bir yerden sonra klişeye dönmesi ve o klişelerle beraber de yanlışlanma ihtimalinin yükseldiği gerçeğini de unutmamak lazım deyip çok toparlayalım.
Tamam.
Ve buradan şunu söylemek lazım. Mesela Adnan Suvari örneğini vereyim ben de size. Göztepe'den.
Evet.
Yani şimdi Türkiye'de futbol oynamadan yani futbolda öyle çok fazla bir şey yapmadan bambaşka aşamalara getirenlerden bir tanesidir Adnan Suvari'de. Yani Göztepe'nin 1960'ların sonunda sadece Türkiye'de değil Avrupa çapında elde ettiği başarıların arkasında böyle bir kişi vardır. 7 tane dizgidir. Bambaşka özelliklere sahiptir gibi. Yani böyle örnekler de var.
Ki biz Süvari'yi, rahmetli Süvari'yi de anmıştık biz Spor
Tabii,
Daima
programında. Bu vesileyle onu da alalım. Çünkü kendisi aynı zamanda milli takımı da çalıştıran önemli isimlerden bir tanesi de Türk futbolu, Türk spor tarihi için.
Çok
şimdi yine hakem konusuna dönecek olursak tabii ki dediğim gibi sahanın içerisinde olmuş olmak önemli bir artı sağlar.
Hı hı.
Fakat içinde bulunduğumuz dönemde geçen haftalarda konuştuklarımızı da gözümüzün önüne getirdiğimizde tekrar hatırladığımızda şimdi değişen bir dünya var ve o değişen dünya içinde değişen bir spor, futbol, basketbol, güreş hepsi değişti.
Evet.
Yani artık o kendi oynadıkları dönemdeki gibi ya da izledikleri dönemdeki gibi olmadığı gerçeğini de unutmamak lazım. Ve buna da onların adapte olması gerektiği ortaya çıkmaya başlıyor. Hmm. Siz geçen hafta bana şeyi söylediniz. Yani bu alanda yapılan çalışmalar var mı dediniz.
Evet,
ben de şöyle bir baktım. Mesela Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili olarak çok ilginç bir yapılan çalışmalar üzerine bir içerik analizi gördüm. O çalışma şunu ortaya koyuyor. İşte hakemlikle ilgili yapılan yazılan makaleleri tamamını almışlar ve onun üzerinden bir içerik analizi yapmışlar. İlginç bir şekilde Türkiye'de 1992 yılından başlayarak 2021'e kadar 2021 geçen yıl çıkan bir yazı bu.
Evet.
Yaklaşık 30 yıllık periyotta incelemişler. Çok enteresan bir husus var. 2015 sonrası Türkiye'de hakemlerle ilgili yapılan çalışmalar artıyor. Yani mesela 2015'e kadar böyle bir tane, iki tane, üç tane yıllara göre birer ikişer giderken 2015 sonrasında hakemlerle ilgili yapılan çalışmaların artmaya başladığını görüyoruz.
Bu aslında tam bizim konuşmamızla da örtüşüyor değil mi hocam? Teknoloji.
Tam da buraya denk geliyor. Çünkü dikkat edersek 2015, 2016, 2017 Türkiye'de başta futbol olmak üzere, çok konuştuğumuz futbolda olmak üzere bütün bu alanlarda hakemlik müessesesinin de yani teknolojinin içerisine daha fazla girmeye başladı ve bizim daha fazla bu alanlar üzerine kafa yormaya başladığımız dönem. Hı-hı. Ve baktım ki şeyde de, akademide de, yani spor akademilerinde de bu alanda yapılan çalışmaların arttığını görüyorum. Hı-hı. Yani o dönem bir anlamda diğer bütün alanları yansıdığı gibi hakemlik üzerine de adeta bir projeksiyon tutmuş ve bu alanda da çalışmalar yoğunlaşmaya başlamış. Buradaki tek eleştirim özellikle spor bilimlerinde yapılan bu çalışmalarda genelde ne yazık ki var olan durumun ortaya konmasıyla iş yetiniliyor. Yani nedeninin niçinini, hani az önce siz çok güzel bir örnek verdiniz. Ya biz daha iyi okullarda okuduk deyip işte biz daha iyi eğitim aldık diyen halkla ilişkilerde, gazetecilikte okuyan işte İletişim Fakültesinden mezun olan arkadaşlar gazetecilik konusunda dışarıdan gelen kendi alanlarından yetişmeyen insanlara bir takım sistemlerini iletirler ya. Evet. Burada da öyle bir durum var. Hmm. Yani mesela spor bilimlerindeki bu arkadaşlar genelde var olan durumu olduğu gibi ortaya koyarlar. Ama mesela benim gibi sosyolojiden gelen, psikolojiden gelen, farklı disiplinlerden gelen insanlar ise bunun nedenini ve arka plandaki toplumsal, psikolojik, bireysel etmenlerin neler olduğunu ortaya koymaya çalışıyor.
Ki işin bam teli de burası değil mi?
Ya işte o yüzden de zaten fark yaratıyor. Yani hı hı. Mesela spor sosyolojisi konusunda ben kendi alanımdan örnek vereyim. Spor sosyolojisi dersi çok uzun zamandır beden eğitimi spor yüksekokullarında, spor bilimleri fakültelerinde vardır. Hı hı. Ama sosyoloji bölümünde ders olarak verildikten sonra işler değişmeye başlamıştır. Özellikle... O yüzden de önemli bir fark yaratıyor. Bu hakemlik meselesi için de geçerli.
Hocam bir öncelikle hasreten teşekkür edeyim. Hani geçen hafta senden ricacı olmuştuk. Yeni konu araştırmışsın. Sonrasında yayın sonrasında ben o yazının linkini de okumak isterim. Hani bir şekilde
ben bize, atarım. Ben
bize
atarım
iletirsen size. Ayrıca sevinirim. Özkan Ahmet hocamın dediklerine nasıl bir ek yapacaksın?
Şimdi şöyle bir şey var. Bütün bu çalışmalar yapılıyor. İşte 2015 tarihi gibi bir tarih.
Ondan sonra diyor belirgin bir şekilde öne çıkıyor.
Çünkü olay değişiyor. Bütün dünyada değişiyor. Yeni formatlar söz konusu, yeni anlayışlar söz konusu ve bunu beraberinde getirecek yeni bir yönetim söz konusu. Yeni yönetim biçimi saha içerisinde. Yine başka bir hakem karakteri söz konusu vesaire. Fakat bütün bunlar hocamın dediği gibi bir ortaya konuluyor ama biz bir maç seyrediyoruz. Bu maçı seyrettikten sonra...
Yine de tuttuğumuz takım kazansın da istiyoruz. Bir de böyle bir şey
şimdi,
var.
Şimdi yine hocamın bahsettiği sosyolojiye giriyor zaten burası. Dolayısıyla o çok daha iyi şeyler söyleyecektir. Demek istediğim şey şu. Bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra tespitler var. Tarihler var. Fakat maçlar seyredildiği andan itibaren beklentilerin düzeyinde değil. Seyircide de bu var. Hakemde de bu var. Mesela dikkat edin. Basketbol ya da farklı branşlarda bu çok tartışılmazken ister istemez futbola giriyorum hemen çıkarım merak etmeyin. Burada mesela bir şekilde bu sürekli olarak bir tartışma oluyor. Bir hakemimiz mesela çok üst seviyedeyken farklı şeyler söyleniyor. Burada maç yönetmekte zorlandığı söyleniyor vesaire vesaire. Zaten buralara girmek istemiyorum. Yani demek istediğim bunca çabanın hocamın bahsettiği o tespitlerin tespit edilmeyle birlikte hayata geçirilmesi için de bir takım adımlar atılması, işte dediğim gibi sosyoloji bölümlerinde de aynı şekilde bunun bir ders olması gibi olayı daha üst noktaya taşımış ya. Bu ve buna benzer hamleler olmalı ki toplum, bu da bir süreç alacaktır. Yani şunu da söyleyeyim, bakın bu da ilginç bir şey. Futbolda ya da basketbolda ya da başka bir yerde bir takım kararlar alınıyor. En başta söylediğim gibi zorunlu kılıyor ama oraya bir arıtma süreci de var yine. Yani yine o formatın içerisinde var olacak sporun değişimi, yani gideceği mecra yine belli bir süre alıyor.
Ahmet hocam, 2 yıl önce işte emektar otomobilimi bir elden geçireyim, motorunu rektifiye ettireyim diye bir tamirhaneye gittiğimde orada genç bir arkadaşla karşılaştım ben. Orada çalışıyormuş, işte yardımcı oluyor, araçları getiriyor, götürüyor falan. Sohbet de ettik, bir başka bir yere gitmemiz gerekti aynı aracın içinde. Genç bir amatör hakem olduğunu söyledi. Ben çok mutlu oldum ya, dedim ki Arda'ydı ismi de onun. Benim oğlumla da benzerdi, ismi aynıydı. Arda, çok güzel bir yoldasın dedim. Ne kadar güzel, belki ileride seni işte çok ciddi maçlarda hakem olarak da görebiliriz futbolda dedim. Arda böyle yüzüme ümitsizce baktı. Öyle değil abi dedi. Yani o aşamaları geçmek çok çok zor görünüyor dedi. Ve bir noktada insanın şevki kırılıyor dedi. Ve onu cevabı alınca ben de çok üstüne gitmedim. Bir de böyle görünmeyen bir taraf var değil mi? Yani hem spor dallarında hem hakemlikte çok geniş bir kitle başlıyor. Ama sonra öyle ya da böyle eleniyorlar. Piramidin üstünde 3-5 insan kalıveriyor. Bu da üzerinde kafa yorulması gereken bir başlık değil mi Ahmet hocam?
Şimdi çok güzel bir noktadan yakaladınız. Aslında ben tam siz bana sözü vereceğiniz esnada şöyle bir öneri getirmeyi düşünüyordum. Yani mesela Türkiye'de hakemlik konusunda çok büyük bir tartışma son yıllarda devam ediyor biliyorsunuz. Her hafta aslında en çok konuşulan şey hakemler.
Evet.
Ama yani birazcık böyle objektif bir gözle izlediğinizde aslında hakemlik meselesini sadece bizim ülkemiz açısından değil, dünyanın önde gelen futbol liglerinde de benzer şekilde devam ettiğini ama oralarda bizimki kadar hakemlerin yerden yere vurulmadığını görüyorsunuz. Bu işin bir boyutu. İkinci boyuta geldiğimiz zaman ise bakın, giderek hakem olmanın ve hakemliğin ekonomik anlamda bir getirisi olduğu gerçeğiyle karşı karşıya başladık ki bu noktada belki 2 iki şey yapılabilir. Bunlardan bir tanesi özellikle spor bilimleri fakültelerine orada bu işle uğraşan yüksek lisans doktora yapan arkadaşlara önerebileceğim bir şey. Türkiye'de hakem olma üzerine bir çalışma yürütülmesi. Yani hakem olmanın geçmişten günümüze doğru ne şekilde değiştiğiyle ilgili bir çalışma yürütülmesi. Birinci konu bu. İkincisi ise tam şimdi sizin sorunuza da geleceğim bir örnek. Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu alanda özellikle belki de milli eğitimle ya da üniversitelerin farklı alanlarıyla iç içe geçerek hakem yetiştirilmesi konusunda daha profesyonelce el atılmasıyla ilgili bir şey yapılabilir.
Hatta şimdi, hocam hem profesyonel hem daha şeffaf değil mi? Şeffaf.
Tam da orası, çünkü az önce sizin söylediğiniz o Arda kardeşimizin kafasında söylemiş oldukları ve sizin de gerçekten böyle midir diye kafanızda soru işareti uyandıran noktalar içerisine baktığınız zaman aslında bir anlamda ülkemizin klasik anlamda her dönem kanayan bir yarasını görüyorsunuz. Yani o yara şeffaflık, yani bütün organizasyonlarda şeffaf olma, herkesin liyakat çerçevesinde birbirinden farklı olmadığı gerçeğinin ortaya konulması. Şimdi bunu başaramadığınız zaman tartışmayı da bitiremiyorsunuz. Ama onun da ötesinde asıl yaşanan sıkıntının altını çizmek lazım. O da şu: o gencecik kardeşlerimizin kafasındaki umutsuzluk.
Evet.
Çünkü asıl problem orada. Yani başarılı olursun, başarısız olursun, İyi bir hakem olursun ya da olmazsın. Bunlar ölçüt olmaz. Ama o gençlerin kafasındaki umutsuzluğu yaratıyorsak, o zaman bunun konusunda ciddi ciddi hepimizin düşünmesi gerekiyor. Yani Türkiye'de spor üzerine kafa yoran herkesin, ister akademide olsun, ister icra mercilerinde olsun, herkesin kafa yorması gerekiyor. Evet. Çünkü asıl mesele burada.
Yani çok doğru söylüyorsun. Hani çok iyi transferler yapabilir kulüpler yöneticileri, ama o transferleri sahada görebilme imkanını sağlayacak yönetim bilincinde olan hakemleri ortak bir havuzdan, adil bir seçimden ya da işte mücadeleden çıkaramazsak gene bir önemli bir ayak aksak kalıyor, değil mi?
Yani abi, şimdi şöyle ben size söyleyeyim. Ben 25-26 yıldır düzenli olarak medya üzerinden incelemeler yapan bir sosyoloji hocasıyım.
Evet.
Yani yüksek lisansımdan bu yana, 1996'dan bu yana devam ediyorum. Hala ben size 25-26 yıllık arşivde o kadar çok hakemle ilgili örnek gösteririm ki. Ama bu işin geçmişte de çok farklı olmadığının bir örneğidir bu. Evet. Yani bundan 25-26 yıl öncesinde de öyle. Hatta biz ben akademik anlamda bu alanda çalışmadığım zamanlarda da böyle olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet, Özkan Bey de futbol oynamış olarak o da gayet iyi biliyor. Şimdi bu durum geçmişte de çok farklı değildi. Ama işin içerisine medya girdikçe ve medyanın özellikle sosyal medya alanlarıyla beraber daha fazla didiklenmeye, daha
ve
fazla
teknoloji girdikçe,
başlandı.
Değil mi? Ve yani, teknoloji girdikçe hocam, yani artık her şey çok göz önünde.
O yüzden de hakemlik meselesinin şekil değiştirmekte olduğu gerçeğine gerçekten herkesin idrak etmesi gerekiyor.
Bu böyle yani bir güncelleme bakış açısı gerekiyor diyorsun, değil mi?
Kesinlikle bir bu güncelleme gerekiyor. Ama bu güncelleme şu anlama gelmesin. Sakın ola ki bizi yanlış anlamasınlar. Her şeyin silinmesi, yeniden yazılması falan değil. Bir gelenek olmadan bir binayı inşa etmeniz mümkün değildir.
Tabii.
Yani binayı inşa edersiniz ama bina çöker gider. O yüzden gelenek olmak durumundadır. Siz geçmişten getirdiklerinizi parti parti eklemek zorundasınız ve Türkiye'de de aslında güçlü bir hakemlik geleneği var. Bunu unutmayalım.
Evet. Olumlu manada geleneği var, değil mi? Ben mesela bizim TRT Spor'da Bünyamin Gezer hocayı çok böyle dört kulak sekiz gözle izliyorum. Yani çok doğru tespitler yaptığını düşünüyorum TRT Spor'da bizim hünkârla.
Orada ekranlara çıkanların, özellikle de eski hakemlerin bence çok daha dikkatli tespitler yapması gerekiyor. Bu çok önemli, çünkü açıkçası sahanın içerisindeki en kıymetli formanın hakem forması olduğu gerçeğini en çok da dile getirmesi gerekenler bence eski hakemler.
Hocam yani, burada bir noktalı virgül koyalım. Son 40 saniyemiz anlaşılan, tamam. Bir hafta daha biz bunu detaylandıracağız. O yazıyı burada, o yazıyı bana ve Özkan'a iletirsen biz dersimize çalışalım. Haftaya da bunu konuşalım. Çok teşekkürler Özkan. Son 20 saniye.
Görüşmek üzere.
Şöyle söylemek lazım, nasıl bir futbolcu olunuyorsa ya da bir basketbolcu olunuyorsa hakem olmakta ciddi bir süreci gerektiriyor. Evet. Bunun nasıl oldu son derece belli, hocamın söylediği çalışmalar var. Öyle bir dünyadayız ki mükemmel işlere imza atılabilir ve bence yani yavaş yavaş da onun adımları var.
Tamam. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Özkan Pekesen, Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında prodüktör ben Murat Örem. Spor Daima'dan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den dünyanın dört bir yanına ulaşabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.